Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir dilde yazılı ve sözlü dil bütündür. Bu nedenle ruhsuz bir çeviriden ibaret olmayan ve cümleleri doğru yazılmış kitaplara okumak, düşünceyi, bilgiyi, sözcük bilgisini geliştirir. Aynı zamanda da hem kişiyi olgunlaştırır hem de somut bir bilgi sağlar. Kişinin edindiği bilgi konuşmaya yansır ve onu konuşmada usta kılar. Konuşma ustası, söylediklerini mantık çerçevesi içerisinde harmanlayıp söz söyleme sanatını da doğru kullandığı zaman kitleleri etkilemeye başlar. Söz söyleme sanatında etkili olmak için dilin mantığını, matematiğini, atasözlerini, deyimlerini, şiirsel anlatımını iyi kavramak, yerinde ve doğru zamanda kullanmak gerekir. Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftada belirteç konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eylemleri, eylemsileri, sıfatları, adlaşmış sıfatları ve belirteçleri miktar yönüyle belirten sözcüklere azlık çokluk belirteci denir. Bu sözcükleri bulmak için ilgili sözcüğe ne kadar sorusu sorulur? Biraz, az, azıcık, çok, fazla, pek, daha, oldukça, en gibi sözcükler miktar belirtir. Örneğin, Ayşe ile bu konuyu çok konuştuk cümlesinde çok sözcüğü konuşmak eyleminin ne kadar yapıldığını bildirir. Azlık çokluk belirteci olan çok sözcüğü vurguludur. Şimdi cümle içerisinde bu sözcükleri kullanalım ve vurgulu söylenişine dikkat edelim. Biraz oturdu, sonra gitti. Bundan sonra az konuş. Azıcık da olsa bir şey söyledi. Oyun oynarken kendini fazla yorma. Buraları pek sevmem. Okulumuz oldukça değişmiş. Belirteç olarak kullanılan en ve daha sözcükleri, sıfatı, adlaşmış sıfatı ve belirteci üstünlük yönüyle belirtir ve vurguludur. Örneğin, sınıfın en güzel kızıdır. Bizimle oturmanı en çok ben istiyorum. Bu işçiden daha çalışkanını görmedim. Herkesten daha çok sevindim. Eylemleri soru yoluyla belirten sözcüklere soru belirteci denir ve vurgulu söylenir. Örneğin, Ankara gezisi nasıl geçti? Cümlesinde nasıl sözcüğü geçmek eyleminin nasıl yapıldığını sorar ve ilk hece vurguludur. Şimdi soru belirteçlerinden ne zaman, nasıl, ne kadar, neden, niye, ne, niçin sözcüklerini cümle içerisinde kullanalım ve vurgulu söylenişlerine dikkat edelim. Okula ne zaman gideriz? Bu soğukta nasıl gideceksin? Beni ne kadar beklettin? Bu konuyu neden söylemedin? Ona niye söyledin ki? Eve niçin geç gidiyorsun? Ne konuşuyorsunuz gizli gizli? Sevgili dinleyenlerimiz, programımızın sonunda kısa bölümler halinde yazarlarımızın romanlarından, öykülerinden, hikayelerinden, şairlerimizin şiirlerinden örnekler vererek nasıl okunması gerektiğini, vurgunun, tonlamanın, ezginin nerelerde olması gerektiğini ses tonumuzla anlatacağız. Bu hafta yazar ve gazeteci Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu romanından bir bölüm paylaşalım. Öğleye doğru muayene odasının önü doldu. Sıralarda oturacak yer kalmadığı için yeni gelenler ayakta durdular ve anneler hasta çocuklarını dizlerine oturtabilmek için duvar diplerine çömeldiler. Karanlık dehliz. Kapalı kapıların müstetil buzlu camlarından gelen soğuk ışıkların buğusu yüksek ve çıplak duvarlara vurarak donuyor. Saatlerce bekleyenler var. Fakat buna alışmışlar. Az kımıldanıyorlar, hiç konuşmuyorlar. Dehlizin sonlarında görünmeden açılıp kapanan bir kapının gıcırtısı. Muşambalara sürtünen bir ayak sesi. Köpüklenerek uçan ve uzaklarda kaybolan bir beyaz gömlek ve iyot, eter, yağ, ifrazat vesaire kokularından mürekkep, terkibi tamamıyla anlaşılmayan bir hastane kokusu. Hasta çocuklar, yanlarında ailelerinden birer büyük insan ki hastalarından daha endişeli görünüyorlar ve bir anne, pelerinini iliklemek bahanesiyle omuzu sarılı çocuğunun sırtını okşuyor. Onu biraz sonra çekeceği acıyı hazırlamak için. Sıralarda hiç düz oturan yok. Hastalar sarılı bir kol veya bacağın bozduğu muvazene ile hep amutları kırılmış, yamru yumru duruyorlar ve büyükler küçüklere doğru eğilmişlerdir. Başının her tarafı sargılarla kaplı, yalnız bir yanağı ve bir gözü dışarıda kalmış küçük bir kız çocuğu ağzını oynatamadığı için babasına elleriyle işaretler yapıyor. Ötekilerin hepsi alçının kas katı uzattığı bir bacakla, sargıların dimdik tuttuğu bir boyunla, asılmış bir kolla, her tarafları kıskıvrak bağlanmış gibi hareketsizdirler. Yeni gelenlere karşı alakaları gayet kısa sürer. Düşük başlar hafif kalkar, büyük kapıya doğru hafifçe eğilir ve tekrar eski vaziyetine döner. Herkes kendi üstünde toplanan dikkatini başkasına pek az ayırır. Hem de onlar ilk gördüklerini bile eskiden tanıyorlarmış gibidirler. Aralarında kandan fazla akrabalık vardır. Acının ve korkunun birleştirdiği müşterek bir manevi aileye mensup olduklarını hissederler. Emindirler ki insanlar arasında sabretmesini, beklemesini onlar kadar bilen yoktur. Küçükler çok benzeşirler. Korkuyla acının derinleştirdiği anlayışlı gözler, yaşlarına nispetle ağır tecrübelerin karıştırdığı ve soldurduğu manalı yüzler, tahammülün düşürdüğü başlar ve ümit. Muayene odasının kapısına ümitle bakarlar ve muayene odasının kapısı açılır. Beyaz gömlekli, güçlü kuvvetli adam bir tanesini işaret eder ve yüksek sesle çağırır. Beklemek azabının bitmesiyle odaya girmek korkusunun başlaması arasında şaşıran hasta çocuk, babasının koluna dayanarak içeriye girerken dışarıya ısınmış bir ilaç ve bozuk bir kan kokusu çıkar. Bekleyenlerin hisli genizlerini hafifçe ürpertir ve renksiz bir batana gibi görünmeden uzun koridorun yüksek çıplak duvarlarına sıvanır. Haftaya dilimiz Türkçe'ye dair bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sorularınızı dogrutürkçe@trt.net.tr adresine bekliyoruz. Geçmiş programlara TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu podcast sayfasından ulaşabilirsiniz. Esen kalın sevgili dinleyenlerimiz. Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp.